Periskop TV'den herkese merhaba. Bugün Açık Oturum'un 324. bölümüyle karşınızdayız ve tabii ki ele almak istediğimiz konu ülkenin her hafta olduğu gibi ülkenin gündemine damgasını vuran konu oluyor aslında. Ve bu noktada da Türkiye ekonomisi nereye gidiyor bunu konuşmak istiyoruz. Tabii bunun bir takım belirli sebepleri, sonuçları vardır. Bir anda gelişmedi ekonominin bu kötü gidişatı. Siyasi kararlar da söz konusu. Dolayısıyla ekonominin gidişatını, Türkiye ekonomisinin ne olabileceğini ya da şu anki halini hazırda sebeplerini çok değerli konuklarımla ben tartışmak istiyorum. Ben kendilerini size hatırlatayım ve hepsine çok teşekkür ediyorum bugün program teklifini kabul edip geldikleri için. Anavatan Partisi eski genel başkanı Doktor Nesrin Naz. Bu arada Nesrin Hanım'ı herkes herhalde siyasetçi yönüyle bilir ama kendisi aynı zamanda ekonomi alanında doktora yapmıştır. Onu da ben hatırlatmış olayım. Yine ekonomist Profesör Doktor Ceyhun Ergin hocamız ve ekonomist Doktor Cem Çakmaklı da bugün bizimle beraber. Ben ilk olarak Nesrin Hanım'la başlamak istiyorum herkesin izniyle. Nesrin Hanım, aslında herkesin herhalde yanıtlamak istediği soru şu, benim de merak ettiğim o. Atama kararları, işte faizle ilgili bir takım ısrar, bunun karşısında dövizin yükselmesi, Türk lirasının devalüe edilmesi, yani yoksullaşma, işsizlik gibi bir takım unsurlar var. Bütün bunlar siyasi kararlara da dayanıyor. Ben şunu merak ediyorum ve size öyle sorarak başlamak istiyorum. Erdoğan ve AKP iktidarı şu an ekonomide ne yapmaya çalışıyor sizce?
Evet, çok teşekkür ederim Alpan. Ceyhun ve Cem Hoca'ya da iyi akşamlar diliyorum. İki tane değerli iktisatçının yanında pek iktisatçılığımın lafı olmaz doğrusu. Daha çok siyasetçi tarafım ağır basıyor. Şimdi sen de bana zaten siyasi bir şeyle değerlendirme yapmak üzere bir soru yönlendirdin. Ama ben gene de böyle bir şeyden böyle bir gireyim. Şimdi politika faizini indirmek son derece kolay bir adım. Yani çünkü nihayetinde bu bir karar. Yani önemli olan zaten bu faiz indiriminin piyasaları, piyasa faizlerini etkileme gücü. Bunun için de enflasyonun kontrol altında olması lazım. Herkesin buna inanması lazım. İşte Merkez Bankası'nın itibarlı olması lazım. Beklentileri yönetebilecek bir güçte olması lazım. Şimdi Erdoğan ne yapmak istiyor bu koşullarda? En şey kolay karardan yola çıkarak ve bu arada Merkez Bankası'nın itibarını da önemli ölçüde sarsıp bütün kurumlarda zaten yaptığı şey bu, itibarlarını sarsıp kendisini o kurumların yerine bir şekilde kendi sözünü onların sözünün yerine ya da politikalarının yerine koymak. Şimdi Erdoğan'ın burada öncelikli olarak bir şey var, yani o güç bendedir ve o gücü ben her koşulda elim de tutuyorum şeyini sürekli olarak piyasalara, piyasa oyuncularına ya da piyasadaki tüm ajanlara hissettirme çabası var. Şimdi ne yapmak istediğine gelince, bugün Merkez Bankası'nın işte ekonomi gazetecileri ve yatırımcılarla yaptığı toplantıdan çıkan böyle bir şey var, kaba bir özet var. Şimdi o özete baktığımız zaman aslında ne yapmak istedikleri de son derece açık. Şimdi diyor ki Merkez Bankası, firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda diyor. Çok iyimser bir beklenti var. Yani Türkiye'nin bütün bu kararlara rağmen öngörülebilir ve riske alınabilir bir ülke olduğunun ısrarla altını çiziyor. Cari işlemler dengesi diyor Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti diyor. Zaten bütün kurguladıkları modelin şeyi de özü de buna dayanıyor. Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir diyor. Yani dış piyasalarda bir mucize beklentisi var. Yani bir şeyler değişir. İşte emtia fiyatları ve tedarik zincirinden kaynaklanan işte o kriz bir şekilde ortadan kalkarsa işte enflasyona bu olumlu etki eder diyor. Sonra da şunu diyor. Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz. Zaten bütün model buna göre ayarlanmış durumda. Yani büyümeyi ittirme, büyümeyi ittirirken aynı zamanda memnuniyetsizlerin o memnuniyetsizliğini bir ölçüde ortadan kaldıracak şekilde işte biraz asgari ücrette daha fevkaladenin fevkinde Erdoğan'ın tabiriyle bir artış yaratmış. İşte sağlık çalışanlarına, doktorlarına, öğretmenlere yine benzer şekilde bir takım kaynaklardan yararlandırma. Bütün bunları dikkate aldığınızda 2022 yılının ilk yarısını bu şekilde geçirme, yani enflasyon, artan enflasyon karşısında henüz daha gelirlerinin bütünüyle erimediği duygusu devam ederken yaz aylarının işte o şey pandemi vesaire bütün bunlar da bir şekilde hafiflerse devreye girecek olan işte turizm gelirlerinin artmasıyla da bir şekilde ülkedeki o döviz sıkıntısının ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Şimdi yine Merkez Bankası diyor ki cari işlemler dengesinde diyor kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyeceğiz. İhracatı artıracak, ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz diyor. Ve Euskont kredilerinin sağladığı imkanlara da bu alanlara destek verilecektir diyor. Şimdi tabii bir dolu varsayım var. Yani şimdi cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecekseniz bunun kısa vadede böyle bir etkinin gerçekleşmesi mümkün değil. Yani ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz diyor. Evet, ihracatı yine sizin ihracat pazarlarınızdaki ülkelerin büyümesine bağlı olarak ve işte kur, rekabetçi kur diye tanımladıkları düşük değerli Türk lirasıyla bir şekilde bir miktar artırabilirler ama ne kadar artırabilirler onun da bir sınırı var. Yani kur politikalarıyla ihracatı artırmanızın bir sınırı var. İthalatı sınırlayacağız diyor. İthalatı nasıl sınırlayacaklar? Şimdi bu bütünüyle birbiriyle çelişiyor. İthalatı sınırlayabilmeleri için şimdi bakıyorsunuz ithalatın bileşimine %73-74 oranında bizim ithalatımızda aramalı enerji var. İşte bu onun üzerine bir %12 kadar sermaye malı yani yatırım malı ithalatını koyun. Sadece tüketim kısmında bir miktar şey yapabilirler, kısıltı yapabilirler. Ama siz ihraç etmek için bile ihraç ettiğiniz malların %70'ini ithal etmek zorundasınız. O nedenle kur kanalıyla ihracatınızı aman aman artırmanız ve böyle olağanüstü işte cari işlemler fazlaları vermeniz falan mümkün değil. Kaldı ki cari işlemler fazlasıyla da bir topluma refah getirmeniz de mümkün değil. Şeye baktığınızda işte Rusya mesela petrol ve gaz nedeniyle cari işlemler fazlası veriyor ama Rusya toplumuna bu cari işlemler fazlasının bir refah artışı olarak yansıdığını söylemek mümkün değil. Ama Almanya'ya bakıyorsunuz mesela dünyanın en değerli parasıyla ihracat yapıyor ama katma değeri yüksek ürünler ihraç ettiği için onun cari işlemler fazlası kendi toplumuna bir refah şey olarak yansıyor. O nedenle ekonomilerin yapısına bağlı. Aynı zamanda bu refah artışının ne şekilde paylaşıldığına bağlıdır bu. Herhalde Ceyhun Hoca bunu çok daha detaylı anlatır. Şimdi buradan şunu ben çıkarıyorum. Şimdi iktidar daha önceki uygulamalarında da ucuz kredi pompalamasına dayalı iç talep genişlemesinin milli gelirde anlamlı bir büyüme sağladığını daha önce de gördü. Yani mesela o 2017'deki %7,5'luk büyüme böyle bir büyümeydi. Daha sonra dengeler bozulunca Eylül'de işte 2018'de istikrar programı uygulamaya geçtiğinde bunun politik bir bedeli olduğunu da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde kaybederek gördü. O nedenle iktidar diyor ki ben artık bu istikrar programlarının yapmanın, enflasyonu bir yerde tutmanın, toplam talebi kısmanın falan şeyini göze alamam. Yani siyasi bedelini göze alamam. O nedenle diyor finansal disiplin falan filan benden beklemeyin diyor. Ben seçim konjonktürü benim için başlamıştır. Bu konjonktürde ben büyümeyi önceleyeceğim ve birbirinden çok farklı çıkarları olan kesimleri, yani büyük iş dünyasını, yap işlet şeylerini, projelerini, orta ölçekli işletmeleri, esnafı, çalışan kesimi bir şekilde ve ben ancak bol parayla, bir para yaratarak onları bir arada yapabilirim, çıkarlarını bir arada tutabilirim diyor. Bu arada da bir şey yapıyor. Aynı zamanda bir takım muafiyetler, istisnalar, garantiler, bütün bunları bütçeden destekleyerek bazı şeyleri, döviz borçlarını Merkez Bankası'nın, şirketlerden Merkez Bankası'nın üzerine, hazinenin üzerine, kamu bankalarının üzerine kaydırıyor. Döviz borçlu şirketlerin ödeme güçlüğüne düşüp bankaların üzerine yıkılmasını önlüyor. Onu önlerken bu arada bütün bu tür şirketlerin ve kime ne kadar bu yararlandıracağı, yani bölüştüreceği, o ayrıcalığı da sürekli olarak yapıyor. Yani sarayı elinde tutuyor. Şimdi bu politikanın aslında kendisi de bu politikanın ne kadar tutacağından çok emin değil. Yani olsa olsa bu böyle olursa böyle olur. Şurada şu gerçekleşirse böyle gerçekleşir. Zamanı oynuyor. Yani zamanın kendi lehine çalıştığını düşünüyor. Bu nedenle zaten o soru işareti nedeniyle ekonomi ile ilgili tartışmaları bir milli güvenlik tehdidi olarak alıp Milli Güvenlik Kurulu kararına bağlıyor. Yani orada şunu yapıyor, ekonomi tartışmasını bir devlet ve güvenlik meselesi haline getirerek farklı görüşlerin kriminalize edilmesinin önünü açıyor ve bunu yaparken de aslında bize şunu söylüyor, diyor ki benim görüşlerimi tartışmaya açmanız aynı zamanda bana bir şekilde benim iktidarıma bir şekilde meydan okumadır. Bu şiddetle cezalandırılır. Çünkü bu bir güvenlik meselesidir. Bu devletin beka meselesidir diyor. Dış güçler söylemi de zaten buradan devreye giriyor. Çok net gördüğü şey şu. Bu politikayı uygulamaya koydu. Ne kadar rıza üretebileceğini bilmiyor. Üretemeyeceğini de bence seziyor. Yani 20 yıllık bir iktidar bunu sezmemezlik etmez. O nedenle daha fazla baskıya, daha fazla şiddete ihtiyacı var. Ve çoğunluğun önüne konan kamuoyu araştırmalarından da çoğunluğun oyunu kaybettiğini görüyor. Ama aynı zamanda bütün kararları kendisi vererek Milli Güvenlik Kurulu kararına da bunu bir güvenlik meselesi olarak ilan ettirerek gücü elinde tuttuğunun ve meşruiyetinin kaynağının da bu güç olduğunu herkese gösteriyor. Daha çok da muhalefete gösteriyor. Yani muhalefetin özellikle çalışan yoksulluğu, asgari ücretin açlık seviyesine neredeyse inmiş olması, çalışanların yarıya yakınının asgari ücret düzeyine yaklaşmış olması, gelir dağılımının çok şiddetli bir biçimde bozulmuş olması, derinleşen yoksulluk, bütün bunlarla ilgili konuşmasını ve kendisine yönelik onun şeffaf olmayan ve hesap vermeyen siyasetini sorgulamasını önleyen bu tür Milli Güvenlik Kurulu kararları gibi kararları alarak yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu politikanın 3 ay sonra değişmeyeceğinin garantisi yok. Yani Türkiye açısından en büyük risk bu. Türkiye'ye gelecek yatırımları bir şekilde şimdi işte yani bu tür ülkelere de gelecek bir para vardır öyle ya da böyle, ama hepsinin önünü kesen şey şu. Nereye kadar sürecek bu bilinmiyor. Yani işte 3 ay sonra bir ödemeler dengesi krizi ufukta görünebilir. Öyle olunca birdenbire yeniden ortodoks politikalara dönüş yapılabilir. Bir de tabii içeride fiyatlama mekanizması anormal derecede bozulmuş durumda. Ve enflasyonist de bir sürece girildi. Yani üretici fiyatlama yapamadığı için sermayesini korumayı alıyor. Onun için malı işte rafa koymuyor. Tüketici gelecekteki enflasyondan, fiyat artışlarından kendini korumak için eğer bir geliri varsa talebini, gelecekteki talebini erkene alıyor. Bu tam bir enflasyonist davranış. Buradan çıkış biraz zor gibi görünüyor maalesef.
İkinci turda konuşalım onun Nesrin'im. Çok teşekkürler. Çok güzel bir giriş yaptınız gerçekten. Çok detaylı bir analizdi. Ben Ceyhun Hoca ile devam etmek istiyorum. Hocam şimdi Nesrin Hanım'ın bir sözü vardı orada. Aslında hükümetin biraz tavrını da belki gösteriyor olabilir. Hani benden finansal disiplin beklemeyin tarzında hükümet hareket ediyor. Dolayısıyla tüketimi ben yüksek tutayım. Yani faizi düşük tutarak öyle bir dertte gibi görünüyor. Ama bir yandan da baktığımızda ben etrafımda da gözlemliyorum. Tabii elimde bir veri yok ama insanların tüketim oranının ben düştüğünü düşünüyorum. Yani ortalama bir araba 400 bin, ortalama bir ev 1,5 milyon olunca orta sınıf bile hiçbir şey alamıyor. Yani orada bir sanki dengesizlik var. Bir yandan da kendileri diyorlar ki ihracat şu anda iyi gidecek. İşte Nesrin Hanım'ın söylediği gibi cari açık dengesinde ihracatı öne koyuyoruz. Yani onlar ekonomik indikatörlerin herhalde iyi olduğunu düşünüyorlar ama siz ne dersiniz? Genel yorumunuz ne olur? Bir de bu finansal disiplin konusundaki görüşümüzü merak ediyorum.
Yani şöyle söyleyeyim, şimdi ekonomik büyüme açısından aslında bu şu anda içinde bulunduğumuz krizi belki geçmiş dönemlerdeki Türk lirasının değer kaybettiği dönemlerle kıyaslayacak olursak aslında bir olumlu ayrışan kısım var. O belki iktidarın hani bir şeyleri farklı hissetmesi neden oluyordu. Şimdi Türkiye'de Türk lirasının değer kaybettiği belli yıllar var. Gerçekten ciddi anlamda değer kaybettiği. Tabii bunların hemen hemen tamamı sabit döviz kuru rejimi altında yaşadığımız dönemler. İşte 1947, 1958, 1970, 1980, 1994, 2001. Bir de hatta Yalçın Kücün'ün de çok ilginç bir tespiti vardı. Genelde bu tip değer kayıplarından sonra iktidarda bir değişiklik olur veya en azından siyasi bir deprem olur tırnak içerisinde.
Ama hocam, o dönemde... Hocam şey diyor, devalüasyon yasası diyor herhalde ona.
Evet, aynen. Ben de öyle hatırlıyorum. Ama şöyle şimdi, tabii o dönemlere baktığımız zaman sadece devalüasyon yok veya sadece Türk lirasının değer kaybı yok. Aynı zamanda bir ekonomik daralma da var. Yani ekonomi küçülüyor o dönemlerde. Eksi büyüyor veya çok sıfıra yakın büyüyor vesaire. Yani gerçekten durgunluk yaşanan veya işte hatta depresyon yaşanan, iktisadi depresyon yaşanan dönemler. Ama şimdi günümüzde öyle bir şey söz konusu değil. Günümüzde işte en azından 2021 yılı için konuşalım. İşte 3. çeyrek rakamları açıklandı. Tırnak içerisinde rekor kırıyoruz. Yani tabii TÜİK'in rakamları doğrudur, yanlıştır, o tartışmaya girmiyorum ama doğru varsayarak konuşuyorum. İşte bir rekor yaşandı. 2021 yılında çok büyük ihtimalle hani iki haneli bir büyüme oranıyla, %10 civarı bir büyüme oranıyla kapatacakmışız gibi gözüküyor. 2022 için de yapılan tahminler, tabii ki tahmin ama işte %5 civarı falan. Dolayısıyla hani öyle bir daralma, resesyon falan da yok gibi. O biraz belki işleri değiştiriyor olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Yani biz, ben tabii çoğunluğunda öğrencilik yıllarımdaydı. Hani eleştiren kişilerden bir tanesi ben değilim ama 2002 yılından beri yani iktidarın uyguladığı, yaklaşık 16 yıl boyunca hani 2018-2019'a kadar uyguladığı politika hep böyle benim takip ettiğim iktisatçılar tarafından hatta olarak da zaten işte yüksek faiz düşük kur politikası olarak eleştirilirdi. Yani işte Türkiye Cumhuriyeti gerçekten yüksek faiz verirdi ve kur da gerçekten düşüktü. Yani ben hatırlıyorum işte 2002 yılında, 2003 yılında lisans öğrencisiykenki döviz kuruyla neredeyse işte 2013-2014 yılındaki döviz kuru aynıydı. Tabii paradan 6-0 atılması dışında ama ve hani bu da gerçekten bir nevi böyle bir tırnak içerisinde gerçekçi olmayan hayali bir zenginlik yarattı. Özellikle tüketim kısmında, yani işte yüksek teknoloji tüketim ürünlerini hepimiz kullanabiliyorduk ya da en azından orta sınıf denebilecek kesim kullanabiliyordu. İşte araç satışları daha artıyordu vesaire. Hani tüketim anlamında aslında işler daha olumlu gidiyordu ama bir noktada 2018'den sonra bu dönemin sonuna gelindi. Tabii bunun sadece ekonomik gerekçeleri yok, siyasi gerekçeleri de var. Türkiye siyasi açıdan daha az cazip bir ülke haline geldi. İşte Avrupa Birliği'ne üyelik iştahının azalması diyeyim en azından. Onun daha azalmasıyla, demokratik kurumların erozyona uğramasıyla vesaire. Bunlardan da bağımsız değil tabii ki ama tabii sonra araya pandemi de girdi tabii ki. Siyasi açıdan Türkiye biraz daha farklı konumlanmaya başladı. İşte Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerin biraz daha nasıl diyeyim artık, hani stratejik ortaklık çerçevesinden başka bir noktaya gelmesi, biraz daha Çin ve Rusya ile ilişkilerin geliştirmesi gibisinden. Ve bu da aslında birazcık hani bu anlamda iktisadi paradigmada, yani tabii bu tamamen tahmin ediyorum yani, sonuçta iktidarın şeyini okuyamam tamamen, gerekçelerini bilmemekle beraber tahminim, iktisadi paradigmada bir değişiklik yaratılması gerektiğine kanaat getirildi. Zaten şu anda istense de, hani yüksek faiz verilse de o verilecek faizlerle vesaire yurt dışından yatırımın çekilmesi çok da mümkün gözükmüyor iktidar açısından da. Siyasi gerekçelerle de gözükmüyor, ekonomik gerekçelerle de gözükmüyor. Bu durumda da muhtemelen, yani tahmin ediyorum ki, yapacakları şeyin bu radikal bir değişiklik olduğuna kanaat getirdiler. Ekonomide hazır böyle büyüyorken, seçimlerde bir miktar daha süre varken böyle bir değişiklik yapılabilir diye düşünüldü. Özellikle de ekonomi büyüyorken belki en azından işte toplumun önemli kesimlerine belki işte zamlarla, asgari ücrete getirecek belli zamlarla olsun veya işte farklı meslek gruplarına getirecek belli zamlarla da bu alım gücündeki kaybın bir kısmının dengelenebileceği kanaati var herhalde ki şu anda da işte her geçen gün farklı bir meslek grubuna maaş artışından konuşuluyor. İşte asgari ücretle herhalde yakında belli olacak. Tırnak içerisinde yine rekor zam verileceği söylendi. Bilmiyorum ne kadar olacak ama. İşte burada tabii şöyle bir sıkıntı var. Yani biz şu anda işte cari açığı kapatıyoruz. Peki rekabetçi kur sağlıyoruz. Rekabetçi kurda da tabii ki şu anda belki fiyat artışları öncesinde tüketim artıyor gibi. Üçüncü çeyrekte de tüketim aslında büyümenin motoru oldu. Yani şu anda tüketimde bir düşüş gözükmedi o açıdan. Tabii ama ilerleyen dönemlerde düşecek gibi gözüküyor tabii ki. Özellikle de ithal malı tüketimi oldukça azalacak. İşte tabii bunun içinde de belli teknoloji ürünleri var. İşte az önce bahsettiğiniz, söylediğiniz araba satışları var vesaire. Cep telefonu, akıllı telefon satışları gibi olabilir mesela. Bunların tüketimi düşecek gerçekten. Tabii insanların reel gelirleri düşüyor dolar cinsinden. Her ne kadar Türk lirası cinsinden artıyor gibi gözükse de, çünkü reel olarak büyüyoruz yani Türk lirası cinsinden, ama dolar cinsinden gelirimiz ciddi anlamlı derecede düşüyor. İşte bunun bir noktada işte asgari ücretle ücret artışlarıyla bu kaybı yani sonuçta birazcık kompanse etmeye çalışacaklar gibi gözüküyor, ama şimdi burada şöyle bir durum var. Tabii biz rekabetçi kur sağlayacağız diyoruz. Rekabetçi kurla cari açığı kapatacağız diyoruz. Bir, Nesrin Hanım çok güzel anlattı. Sonuçta bizim üreticilerimizin, yani ihracat sektöründe çalışan üreticilerimizin önemli bir kısım ara malını ithal ediyorlar. Ve tabii Türk lirası değer kaybettiğinde o ürünlerin maliyeti de artıyor. Ha tabii hangi kalemde rekabetçi haline geliyoruz? İşte özellikle iş gücü maliyetleri anlamında rekabetçi hale geliyoruz. Tabii onun da bir kısmını, işte bu eğer gerçekten söylenildiği gibi olursa, ciddi veya işte daha evvelden görülmemiş bir asgari ücret artışıyla kompans edersek, aslında rekabetçilik kısmından onu da kaybedeceğiz. Yani aslında o bir noktada o rekabetçiliği de, rekabetçiliğe rekabetçi olduğu söylenen kura zarar verecek olan bir şey. Ama öte yandan da sonuçta biz sadece maliyetlerle, iş gücü maliyetleriyle değil, tabii aynı zamanda doğru bir dış ticaret politikasında şöyle olması lazım. Gerçekten de katma değer üreten ürünlerle, yüksek teknoloji ürünleriyle belki bizim aslında bu cari açığı kapatmamız, net ihracatımızı pozitif hale getirmemiz ve dünya piyasasında Türk firmalarının yerlerini alması beklenir. Tabii böyle bir politika, böyle bir anlayış yok. Zaten Türkiye'de ne yazık ki hani beşeri sermaye için çok da cazip bir ülke konumunu yitirdi. Her geçen gün biliyorsun beyin göçü konuşuluyor. Akademik iş piyasasında biz bunu sıklıkla görüyoruz. Yani yurt dışından doktoralı öğretim üyelerini istihdam etmekte zorlanıyoruz Türkiye'deki bütün üniversiteler olarak. Yani dolayısıyla şöyle bir şey görüyorum ben. Arkada bir plan olabilir. Yani sonuçta bunu pek çok arkadaşımla konuşuyorum. Yani bunun mantığı nedir? Bunun arkasında iktisat teorisi var mı? Yani en azından bir teori var mı? Tabii Maliye Bakanlığı işte şemalar vesaire, dairelerle falan bize bir şeyler sundu ama hani ve bazı iktisat teorilerinden ufak ufak belli iktisat teorilerine, işte birazcık Mandel-Fleming modeli, birazcık işte post-Keynesyen iktisat, birazcık işte Dornbusch'un overshooting modeliyle belki döviz kurları birazcık uzun vadede dengeye gelecektir beklentisi falan. Böyle ufak ufak parçalar belki alınmış olabilir belli modellerden. En azından kafada öyle şeyler olabilir ama bunların yapılması için gerçekten belli bir plan ve program dahilinde hareket edilmesi lazım. Yani işte ne bileyim ben, biz eğer gerçekten net ihracatı pozitif olan bir ülke haline geleceksek bunu gerçekten de katma değeri yüksek ürünlerle yapacağız. Bunun için işte ciddi bir beşeri sermaye planı, yatırım planı gerekiyor. Ciddi bir işte teknoloji yatırım planı gerekiyor. Bunlar yapılıyor mu? Bunlar danışılıyor mu gerçekten bu işi bilen iktisatçılarla, teknoloji uzmanlarıyla? Böyle bir planlı, programlı bir çerçeve içerisinde, yani iktisadi paradigma değiştiriyorsak dahi, yani diyelim ki değiştiriyoruz ve gerçekten Türkiye'nin yönü başka bir yöne gidecek. Peki tamam, ama bunun gerçekten planlı ve bilinçli olarak yapılan bir şey mi bu? Tabii yani açıkçası kafamda soru işaretleri var. Çünkü hani ben öyle bir plan program, en azından öyle bir plan ve program arayışı göremiyorum ne yazık ki.
Çok teşekkürler Ceyhun Hocam. Şimdi ben Cem Hoca'ya soracağım. Cem Hocam, hem genel soru, yani bu turun siz nasıl görüyorsunuz, hem de iki tane yönü, belki unsuru vurgulamanızı isteyebilirim yanıtlarken aklınızda olsun diye. Kurum bu çıkışını, hani Ceyhun Hoca anlattı aslında biraz, belki bir ufak da olsa bir plan dahilinde onu anladığım kadarıyla justifiye ediyorlar kafalarında, ama kurum bu çıkışını neye bağlıyorsunuz? Çok spekülasyon var mı? Bir de faiz ısrarının arkasındaki sebebi ben yine size sormak istiyorum genel yorumunuzla birlikte.
Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Nesrin Hocam, Yayın Hocam çok güzel anlattı şu andaki durumu. Şimdi öncelikle sizin sorunuzdan başlayayım. Kurun çıkışıyla ilgili. Yani kurun çıkışında spekülasyon da olsa manipülasyon olmadıktan sonra kanunen herhangi bir sorun yok aslında. Hani önemli olan spekülasyona izin vermeyen bir ortam yaratmak. Dolayısıyla spekülasyon, spekülatif atak diyoruz zaten biz teknik olarak bu şekilde hızlı kur artışlarını. Olayın doğasında var. Yani siz açık bir ekonomiyseniz ve uluslararası piyasalara entegreyseniz bu spekülasyon, spekülatif ataklara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Kaldı ki Türkiye'de şu an dışarıyla ilişki biraz daha azaldı ekonomik anlamda. Özellikle bu bir iki sene önce yaşadığımız bu swap piyasalarında yaşadığımız birdenbire Türk lirasının faizini arttırma nedeniyle Türk lirası alıp dolara yatırmak isteyen yabancı yatırımcının önünü kesme olayı yaşandı. Belki hatırlarsınız gecelik işte %100'lere falan çıkmıştı Türk lirası faizleri. Ondan sonra zaten aslında bu dış ilişki, yani Türk lirasına yönelik dıştan kaynaklanan talep oldukça azaldı. Yani şu andaki değişikliğin büyük bir nedeni aslında yurt içi talepten kaynaklanıyor. Yani yurt içindeki hareketlerden kaynaklanıyor. Yurt içindeki güvensizlikten kaynaklanıyor ve oradaki beklentilerden kaynaklanıyor. Şimdi dolayısıyla kurla ilgili beklentiler, gelişmeler daha çok yurt içindeki taleplerden ve yurt içindeki likiditenin, yani piyasanın oldukça darlaşmasından. Öyle ki Merkez Bankası çok da yükseklenmeyecek bir müdahale yaptığında bile 1 liralar, 2 liralar cinsinden oynamalar oluyor piyasada. Burada yalnız iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi şu oynaklık, volatilite kavramı. Bu volatilite biliyorsunuz son Eylül ayından beri, hatta son bir ayda işte 8,5-9'lardan 13'e geldi. Burada tabii volatilite çok fazla arttı, günlük değişimler çok fazla arttı ama bunu sadece oynaklık olarak açıklayamayız. Bu aynı zamanda trendteki çok önemli bir değişim. Yani 9'dan 13'e kayan bir ortalama var. Oynaklık dediğimiz ortalama sabittir, onun etrafındaki hareketler çok fazla değişir. Ama bu sadece bu şekilde açıklayabileceğimiz bir hareket değil. Tabii ki burada ortalamanın kendisi kırıldı. Yani ortalamanın kendisi değişti. Yani hem eğilimde bir değişiklik var, hem oynaklıkta bir değişiklik var. Sadece oynaklıkta açıklanabilecek bir durum değil bu. Ve ana nedenlerinden birisi de piyasanın daralması ve beklentilerin ve fiyatlamaların önemli biçimde bozulması. Şimdi bundan da bağımsız olarak bu yeni modele ve yeni politikalara anlamlandırmaya çalıştığımızda ben aslında daha çok iki neden görüyorum. Önemli bir bu önemli değişikliğin altında yatan. Şimdi birincisi döviz kısıdı. Yani gerçekten hane halkının dövizi var. Biliyorsunuz mevduatların çok önemli bir kısmı döviz cinsinden. Fakat devlette Merkez Bankası da dahil buna önemli bir döviz ihtiyacı var. Net rezervler, işte swaplara bağlı kısa dönemki borçlanmaları göz ardı ettiğimizde net rezervler negatif. Brüt rezervler altını göz ardı ettiğimizde 80 milyar dolar civarında, bu swapları da dikkate aldığımızda. Dolayısıyla bir döviz ihtiyacı var. Şimdi bu kurdaki değersizleşme ve önemli miktarda değersizleşmenin sağlanması düşünülen yararı ihracat sektörüne. Özellikle net olarak pozitif döviz getiren firmalara yönelik. Çünkü her ne kadar aramalı ithalat tabii ki pahalılaştı. Burada tabii ki çok büyük bir dezavantaj oluştu. Fakat bir firma düşünün. Bu firma eğer nette pozitif döviz getiriyorsa, yani ihracatı ithalatından daha fazlaysa, bu firma tabii ki daha düşük kurda fiyat avantajının arkasına alacak. Fakat fiyat avantajının arkasına nerede alacak? Hangi firmalar alacak? Fiyatı düşen malların talebinde bir değişiklik gördüğü zaman, biz buna esneklik diyoruz. Yani siz fiyatınızı düşürdüğünüzde karşı taraf bu fiyat düşüklüğüne gerçekten büyük bir tepki verirse, o zaman daha fazla satmaya başlayacaksınız. Şimdi bizim gözlemlediğimiz şey bu hangi mallarda? Daha çok düşük kaliteli mallarda. Türkiye'nin ihracat yapısına baktığımızda gerçekten de ihracatın önemli bir kısmı düşük kalite dediğimiz mallardan oluşuyor. Bu anlamda Bu politikayla ihracatın özellikle düşük kaliteli mallarda arttırılması hedefleniyor anladığım kadarıyla. Ve de gitgide döviz olarak net döviz getirisi olan, yani ihracatı ithalatından daha fazla olan ve bu şekilde döviz getiren firmaların sayısını arttırmaya yönelik. Bu firmaların sayısını arttırırken de tabii yurt içindeki talepte büyük bir düşüş bekleniyor. Çünkü enflasyon arttıkça ve reelde gelirlerimiz azaldıkça tabii yurt içindeki talepin azalması söz konusu olacak. O yüzden de talep yavaş yavaş yurt dışına kayacak ve firmaların ihracata yönelik olarak yapılandırılması daha fazla teşvik edilmiş olacak. İkincisi, bu firmaların sayısı arttıkça istihdamda anladığım kadarıyla bir değişiklik bekleniyor. Yani istihdamda bu şekilde bir artış bekleniyor. Bu firmaların sayısının artmasıyla istihdamda bir artış bekleniyor. Çünkü son 4-5 seneye baktığımızda, yani özellikle büyüme daha çok kredi tabanlı. Krediyle yaşanan bu büyümede aslında istihdamın bu kredi tabanlı büyümeye bir tepki vermediğini görüyoruz. Öyle ki istihdam hiçbir zaman %10'dan aşağıya düşmedi ve özellikle iş gücüne katılım oranı %50'lerde, yani gelişmiş ülkelerde %70 seviyesinde, %65-70 seviyesinde olan bu oran Türkiye'de %50'lerde. Aslında en büyük felaket burada. Yani bu %50 olan iş gücüne katılım oranı bir şekilde değişmiyor. Üstelik 2020-2021'e şu ana kadarki büyümeyi düşünürseniz belki bu pandemi krizinden sonra en yüksek hızla toparlanan ülkelerden birisi Türkiye. Bu tarihi rekor seviyedeki kredi pompalamasına kaynaklanan bir büyümeyle. Ya buna rağmen iş gücündeki katılım oranı %50'lerin de altına düştü ve daha yeni yeni toparlanmaya başladı. Yani daha yeni yeni 50'ler seviyesine, 51-52'ler seviyesine gelmeye başladı. Bırakın 60'lar, 65'leri. Dolayısıyla anladığım kadarıyla bu paradigma değişimi birdenbire arkasındaki yatan iki neden. Birisi net döviz getirisi olan firmaların sayısını arttırmak. İkincisi de bu istihdamı bu firmalar yoluyla biraz daha arttırmaya çalışmak. Çünkü öbür türlü bu iş çalışmadı. Şimdi bakarsanız zaten istihdamın aslında artmasını sağlayan bu modelinde potansiyel büyümenin artması gerekiyor. Ama Türkiye'deki son 3 sene, 4 senedeki potansiyel büyümeye baktığımızda aslında çok da düşük olduğunu görüyoruz ortalamaya baktığında. Yani Türkiye'deki büyüme daha çok kredi tabanlı ve olan potansiyeli sonuna kadar zorlayarak ve aşırı ısınarak gerçekleşen büyüme. Ve bu aşırı ısınmadan dolayı da bunun sonucu olarak işte enflasyon ortaya çıkıyor. Ve istihdamda herhangi bir değişiklik gözlemleyemiyoruz. Herhalde bu paradigmanın arkasında belki de bunu da paradigma değişikliğinin arkasında belki de bunu da değiştirme isteği yatıyor. Fakat burada çok önemli iki nokta var. Birincisi, bence göz önüne alınmayan veya nasıl tepki vereceği bilinmeyen, birincisi beklentiler, ikincisi de istikrar, oynaklık. Yani beklentiler, çünkü yatırımcı ister yerli olsun ister yabancı olsun, yatırımcı herhangi bir yatırım yaptığında öncelikle önünü görmek ister. Önünü nasıl görecek? Oynaklığın çok düşük olması gerekiyor. Oynaklığın en azından belli bir seviyede olması gerekiyor ki yatırım yapsın. Zaten bu firmaların, yani ihracatta net döviz getirisi sağlayacak firmaların artması yatırım aracılığı da olacak. Türkiye zaten net yatırım ihtiyacı olan bir ülke. Yani tasarruflarımız, harcamalarımızdan daha düşük, yatırım ihtiyacımızdan daha düşük, net yatırım ihtiyacı olan bir ülke. Dolayısıyla yatırıma ihtiyacımız var, özellikle dış kaynağa ihtiyacımız var. Ama istikrar olmayınca işte bu dış kaynağın önü kesiliyor. Yani oynaklık çok fazla olunca bu dış kaynağın önü kesiliyor. Beklentiler bozulunca bu dış kaynağın önü kesiliyor. Beklentilerin bozulmasındaki en büyük etken de enflasyon. Zaten programdaki çelişki bence aslında daha çok bunun üzerine kurulu. Yani bir taraftan beklentiler çok bozuk, fiyatlama yapılamıyor, oynaklık çok yüksek. Ama bir taraftan da yatırımın desteklenip net ihracatçı firmaların arttırılması hedefleniyor. Asıl kısır döngü, birbiriyle çelişen noktalar bu yönde. Özellikle dış konjonktürün çok değiştiği bir ortamda ve enflasyonist baskıların çok çok çok yükseldiği bir ortamda böyle bir paradigma değişikliği gerçekten çok ince ayar. Ceyhun Hocam'ın da dediği gibi beşeri sermaye konusunda çok nokta atışı yapılanmalar gerektiriyor. Şimdi biz bu firmaların sayısını arttıracağız. Ama bu firmaların sayısını arttırırken biz artık düşük kalite mallar satmak istemiyoruz. Çünkü buradaki marj çok düşük. Yani buradan cari açığı kapatma kapasitemiz çok düşük. Tamam, o firmalar artsın, cari açığı da kapatmış olalım ama bu bize refah getirmeyecek. Bizim nihai hedefimiz refah arttırmak olmalı bu yolda. Bizim yapmamız gereken şey bu firmaların sayısını arttırırken bir yandan da biz yıllarca öğrencilerimize de bunu anlattık. Yani yüksek kaliteyi hedeflemek. En azından düşük mal grubundan orta ve yüksek kaliteli mal gruplarına geçmek. İthalat yapımıza baktığımızda böyle bir değişiklik görünmüyor. Böyle bir değişiklik yok. Zaten bu yapısal bir değişiklik. Böyle bugünden yarına Nesrin Hocam'ın da dediği gibi hemen olacak bir değişiklik değil. Bunun gerçekten çok büyük planlaması, nokta atışlar hedeflenmesi ve sektörel analizler yapılması gerekiyor. Ben isterdim ki gerçekten de Merkez Bankası bu cari açık hedeflemesine geçtiğini açıkladığı ilk toplantıda yanında gerçekten de Sanayi Bakanlığı'ndan birisi olsaydı da destekleyecek, bu planları destekleyecek, nasıl bunu gerçekleştireceğini destekleyecek açıklamalar yapsaydı. Çünkü o zaman iletişimde gerçekten en azından biraz karşı tarafı inandırma, karşı tarafı ikna etme yoluna gidilmiş olur ve bu yatırımların biraz daha kolay çekilmesi sağlanırdı. Dolayısıyla altyapısındaki bu paradigma değişiminin, program değişiminin, model değişiminin altyapısındaki ihtiyacı ben bu şekilde yorumluyorum. Ama özellikle olayın enflasyon tarafında, beklentilerin bozulması tarafında, oynaklığın artması tarafında ve bu anlamda yatırıma ket vurulması tarafında çelişkiler olduğunu gözlemliyorum.
Çok sağ olun Cem Hocam. Çok güzel bir yine analiz geldi. Ben şimdi ikinci tura geçeceğim. Nesrin Hanım'ın bu turda ilk sözü yine Nesrin Hanım'a vereceğim. Sonra Nesrin Hanım'ın ayrılması gerekecek aramızdan. Nesrin Hanım, bu sefer ben şöyle sormak istiyorum. Şimdi uzun uzun Türkiye ekonomisinin ne durumda olduğunu konuştuk. Bir paradigma değişikliği ihtimalinden söz ettik ama planlı olmayabileceğinden hem siz hem Ceyhun Hoca hem Cem Hoca söyledi. Peki bütün bunlar karşısında ben biraz muhalefetin biliyorsunuz son zamanlarda yapmak istediği, kurmak istediği bir komisyon da var. Altılı işte komisyon ekonomiyle ilgili. Acaba muhalefet yeterince bu eksikliklere, plansızlığa, paradigma değişikliğinin olası problemlerine ses çıkarıyor mu? Üzerine düşeni yapıyor mu? Yani üzerine düşenden herhalde iktidarın o eksikliklerini bulup karşı çıkmak. Siz onların performansını nasıl değerlendiriyorsunuz ya da ne söylemediler?
Şimdi Alpan bir iki şeye izin verirsen değineyim. Özellikle Ceyhun Hoca'nın ve Cem Hoca'nın da altını çizdikleri önemli şey bu paradigma değişikliği konusu. Şimdi böyle bir paradigma değişikliğine falan herhangi bir kararlı bir değişiklik falan böyle bir şey söz konusu değil. Yani iktidar şimdiye kadar başka bir şey denedi. Hatta kuru bir şekilde tutmak için işte o 128 milyar doları da Merkez Bankası'nda şey yaptı, yok etti. Yani şu anda da yeni bir şey deniyor. Zaten bir bakan yardımcısı da böyle bir şey söyledi biliyorsunuz. Turizm bakan yardımcısıydı galiba. Şimdi yeni bir şey deniyoruz dedi. Şimdi paradigma yani bekleyip göreceğiz dedi. Şimdi o tutmadı, bunu yapalım. Şimdi Cem Hoca çok önemli bir şeye dikkat çekti. Dedi ki yani beklentilerin değişmesi. Şimdi beklentileri bu iktidar beklentileri değiştirdi. Doğru, şöyle değiştirdi beklentileri. Her an her şey değişebilir gibi bir şey oldu. Yani Türkiye'de bütünüyle öngörülemez bir ülke ekonomisi, siyaseti de ekonomisi de bu hale getirdi. Şimdi biz Merkez Bankası bağımsızlığı ya da tarafsızlığı falan diye ısrar ederken zaten piyasalarda temel şey budur. Yani beklentileri yönetmesidir. O tarafsızlığın istemesi. Eline sopayı alıp herkesin kafasına vurması değil. O beklentileri yönetmesidir. Onun için de itibarının da olması gerekir. Şimdi Erdoğan zaten bütün bunları yok etti. Şimdi ben de dış konjonktüre hiç değinmeyeceğim. Yani dış konjonktürden gelecek işte o tedarik zincirlerinin kesilmesi ya da işte emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, işte Fed'in yakın zamanda işte varlık satışlarını şey yapması, pardon varlık İşte piyasaya daha az para bırakmaya başlaması, faiz artırım sürecine geçmesi. Yani bütün bunlara değinmeyeceğim. Yani biz sadece Türkiye ile ilgili şey yapıyoruz. Yani zaten bütün bu değerlendirmeler yapılırken bizim ben dışarıdaki gelişmeleri falan hiç dikkate aldıklarını, bunları konuştuklarını falan filan hiç zannetmiyorum yani. Gerçekten birisi diyor ki biz şu anda dövize ihtiyacımız var, ihracatı artırmamız lazım, hadi hurra. Şimdi kendilerinin de buna çok ikna olmadıkları, yani ya tutarsa diye gittiklerinin en açık örneği birinci şeyde de, bölümde de söyledim. Yani ekonomiyle ilgili tartışmaları bir şeye, yani milli güvenlik stratejisi olarak ele almaları ve Milli Güvenlik Kurulu kararına bağlamaları. Şimdi bakın, burada çok temel bir şey var. İşte bu nedenle şimdi sizin paradigma değiştirirken ne dediğiniz, işte bunlar iktisatçılarla tartışılıyor mu? Bu bütün işte pros and cons'ları nedir? Bütün bunlar masaya konuyor mu? Bunun işte beşeri planlaması yapılıyor mu? Bunun işte başka planlamaları yapılıyor mu? Şimdi en otoriter rejimlerden biri olarak kabul edilen Çin dahi ekonomi tartışmalarını devlet ve güvenlik politikalarının dışına çıkarmış. Niye çıkarmış? Farklı görüşlerden en rasyonel politikaya ulaşmaya ulaşabilmek için. Ve işte o otoriter rejimde olmasına rağmen onun dışında iktisatçıların serbest bir şekilde tartışmalarından en uygun demeti çıkarmış ve 80 ve 2000'li yılları arasında izlediği siyaseti bütünüyle başka bir şeyle değiştirmiş yavaş yavaş ve teknoloji üreten ve çok sayıda şeyi de kendi içinde üreten bir ülke haline gelmiş. Şimdi siz ekonomiyle ilgili bu tür tartışmaları güvenlik şeyinin altına alırsanız, kıskacının altına alırsanız o ülke ekonomisini çok hızla çökertirsiniz. Şimdi bir kere bunu şey yapmak, masaya koymak durumundayım. Şimdi iktidar baskıyı artırarak zaman içinde bir denge oluşturmayı düşünüyor. Yani işte dövizin tırmanmasıyla işte ülke içindeki tüm finansal ve sabit varlıkların ucuzlamasını, buradan işte gayrimenkullere, borsaya işte giriş zamanı gibi bir şey yaratmayı, hava yaratmayı, doğrudan yatırım girişleriyle döviz piyasasını bir şekilde bu nedenle dengelemeyi, dövizin pahalılaşması ancak burada enflasyonun üzerinde seyrederse buradan ihracat canlanır, cari açık frenlenir. İşte bunu bu bir şekilde bunu da böyle kontrol etmeyi düşünüyor. Yine iç talebin işte frenlenmesiyle Cem Hoca da çok açık bir şekilde şey yaptı, belirtti. Bir şekilde orada da şeye, frene basarak bir piyasada işte daha üst düzeyde böyle bir şeyse denge sağlayıp hem hiper enflasyona gitmeden hem de dış borç krizini önleyebileceği bir şeyi umuyor diye düşünüyorum. Yani ama bir dolu varsayımın hakikaten bekledikleri gibi gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi gelelim muhalefete. Muhalefet ne yapıyor? Şimdi muhalefet bütün bu şeylerde işte 128 milyar meselesi hariç aslında önemli ölçüde iktidarın arkasından koştu. Yani iktidar yapıp ettikçe muhalefet buna bir reaksiyon vermeye başladı. Şimdi yeni yeni işte ekonomiyle ilgili bir masa oluşturdular. Çeşitli işte partiler bir araya geldiler. Ancak benim burada bir endişem şu. Başta şunu söyledim, biliyorsunuz. İktidar zamana oynuyor dedim. Yani zaman iktidar açısından çok önemli bir girdi. Ama muhalefet de zaman oynuyor maalesef. Muhalefet de işte bu zaman sürdükçe işte piyasalar iyice bozulur. Bu bozulmanın şeyinde insanlar iktidarla olan ilişkilerini koparmaya doğru gider. Bu iktidar giderek yönetemez hale gelir. Muhalefet de zamanın kendi lehine çalıştığını düşünüyor. O nedenle şu ana kadar çok değerli bir zaman. Oysa buraya geleceğimiz kaç senedir görünüyor. Yani işte çok daha çok da eskiye gitmeyeyim yani. 2017 sonrasında görünüyor buraya geleceğimiz. Özellikle pandemi hadi diyeyim. Pandemi sonrasında da görünüyor. Yani muhalefetin şu ana kadar hazır olması lazım. Neyi nasıl yapacağını söylemesi. Bu konuda işte topluma güven verecek bir hikaye ortaya koyması lazım. Muhalefet bunu yapmak yerine iktidarın toplumun ne kadar şey yaptığını, hırpaladığını, ne kadar yoksullaştırdığını, ne kadar ezdiğini bütün bunları anlatıyor. Toplum bunu yaşıyor zaten. Yani toplumun yaşadığını sürekli topluma tekrarlamakla bir yere varamıyorsunuz. Yani siz bunu nasıl çözeceksiniz? Yani bu koşullarda iktidarın yarattığı işte bu ortamda, bu belirsizlik ortamında işte başkanlık rejimine geçtikten sonra özellikle işte bütün hem hane halkı borçlarının artması hem işte Türkiye'nin giderek çok aşırı borçlu bir ülke haline gelmesi, fiyatların kontrolden, enflasyonun kontrolden çıkması, bugün piyasanın hiçbir şekilde fiyatlama yapamaması, sürekli işte eli konu tartışılmadan işte bir takım modellerin değiştirilmesi yani bütün bunları bir tarafa koydunuz da Türkiye'nin sadece bir ekonomik kriz yaşamadığını, başkanlık sisteminin işlememesiyle artan baskı ve tehditlerle kendini gösteren çok ciddi bir siyasi krizde yaşadığını, yani bunun işte şeyinde hukuk sisteminin meşruiyetini kaybettiğini, adalet hissinin tamamen işte kaybolmuş olduğunu, farklı toplum kesimleri arasında iletişimin koptuğunu, tamam bütün bunları toplum çok şey olarak yaşıyor ama muhalefetin bunlara çok somut çözümler ortaya koyması gerekiyor. Yani uygun bir ekonomik programla asgari ücretin yükseltilmesiyle bir takım çalışan kesimlerin gelirlerinin arttırılmasıyla ya da bazı borçların faizlerinin silinmesiyle biz buradan çıkamayız. Toptan yenilenmeye ihtiyacı bulunduğunu düşünüp sadece ekonomik taleplerle yetinmeyen köklü bir değişim talebini ortaya koyması gerekiyor. Bunun için de muhalefetin aslında iktidarı biz eleştiriyoruz. İşte elindeki iktisatçılarla, uzmanlarla yeteri kadar işbirliği görüşüyor mu diye ama muhalefetin de bunu yapmadığı görüyorum. Muhalefetin öncelikle bu tartışmaları muhalefetin yönetmesi, yönlendirmesi ve toplumda var olan o bilgi birikiminden yararlanması ve o değişen paradigmayı da birlikte tartışa oluşturması lazım. Bunun için ben geç kalıyorlar diye düşünüyorum. Ben çok, sonuna kadar bekleyeyim, sizi dinleyeyim.
Peki, çok teşekkürler Mesut
Hanım. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
Şimdi muhalefetten biraz daha şu konuya gelmek istiyorum aslında. Paradigma değişikliği bugün herhalde bu programda temel kavramlardan biri oldu. Belki o yönde birkaç soru sorabilirim. Ama Ceyhun Hocam'la devam edeyim. Ceyhun Hocam, bir bu paradigma değişikliği bunu biraz hani açmanızı bekliyorum. Acaba başka bir tür bir şey olabilir mi? Yani hükümetin dışında bir paradigma değişikliği zaten dünyada şu anda yaygınlaşıyor mu? Bu noktaya gidilebilir mi? Böyle bir genel sorum var ama aslında size bugün esas sormak istediğim benim şuydu. Sanırım Ali Babacan'dan duydum bunu. O da şunu diyordu. 2001 kriziyle bunu kıyasladığımızda bu krizin 2001'e göre halen daha hafif olduğu, yani 2001'in çok daha derin bir kriz olduğu, dolayısıyla halen gidilebilecek bir yol olduğunu ya da daha dipsiz bir kuyudayız sanki, daha da gidilecek bir dip varmış gibi. Hep başka bir diple karşılaşıyoruz. Buna katılır mısınız? Yani siz de aslında ilk turda buna benzer bir şeyler söylediniz. Daha önce daha büyük krizler yaşadık gibi. 2001'de bunu kıyasladığımızda Türkiye toplumunun hala gidebileceği bir yer var mı gibi de sormak isterim.
Pardon, ben kalayım dedim ama galiba biraz zorlanıyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar.
Pardon. İyi akşamlar.
Ceyhun Hocam buyurun.
Yani şöyle tabii, 2001'den az önce de konuyu bahsetmek istediğim gibi yani 2001 krizinden farkımız şu anda 2001 krizinde yaşanan o büyük daralma yok. Tabii ekonomilerin yapısı da çok farklı. O zaman sabit döviz kuruna sahip bir ülkeydik. Sonuçta belli kurumlar yine de yoktu. Yani her ne kadar birazcık maalesef kurumlar yozlaşmış olsa da diyeyim veya erozyona uğramış olsalar da diyeyim, özellikle itibarları en azından günümüzdeki anlamda değildi. Yani işte daha piyasaya yön veren bir BDDK, TMSF'ydi vesaire. Hani bu düzenleyici kurumlar daha şeydi. 2001 krizinden sonra biliyorsunuz işte Kemal Derviş reformlarıyla kurulmuş pek çok kurum var veya yasa değişikliği vesaire var. Bir de tabii dünyanın koşulları da birazcık farklı 2001'e göre. Türkiye ekonomisinin yapısı da tabii yani 20 yılda, son 20 yılda epey bir değişti. Onu da kabul etmek lazım. O yüzden tabii ki yani hani onunla kıyaslanacak yani tabii farklı, çok farklı yani elma ile armut gibi aslında birazcık öyle söyleyebilirim. Daha gidecek yolumuz var ama vallahi göreceğiz yani sonuçta biraz bu politikaya ne kadar daha inatlaşılacağına birazcık bağlı ki anladığım kadarıyla da yani aslında geri dönüş olacağını da zannetmiyorum. Hani Nesrin Hanım ilk turda belki birkaç ay sonra bir geri dönüş olabileceğine, onun maliyetli olabileceğinden bahsetmişti. Kesinlikle katılıyorum. Yani maliyetli olur öyle. Çok maliyetli olacaktır geri dönüş ama ben hani iktidarın öyle bir geri dönüşte bulunacağını zannetmiyorum. Yani birazcık aslında gemileri yaktığı kanaatindeyim. Şimdi bu paradigma değişikliği devamında aslında gerekçesi oydu. Yani yanlış anlaşılmak istemem. Paradigma değişikliğinden kastım planlı, programlı, teorik altyapısı sağlam, düşünülmüş, taşınılmış, toplumda uzlaşı sağlanmış bir değişiklik falan değil tabii ki. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Sonuçta ama işte ne bileyim hani biraz şey gibi söylüyorum, şaka yolda söylüyorum ama işte hani yüksek faiz düşük kur yerine düşük faiz yüksek kur işte. Hani biz yüksek faiz düşük kuru eleştiriyorduk. Şimdi tam tersi var yani düşük faiz yüksek kur. Bunu beğenmiyor musunuz diyebilirler tabii ki ama yani ortada şey yok. Bir planlı programlı hareket yok ve tabii Türkiye şu anda çok polarize bir toplum. Yani şu anki bu mevcut yani en azından işte diyelim ki bir teorisi var veya kafalarında bir plan var ama mevcut planın her ne kadar erozyona uğramış olsa da demokratik gene Türkiye gibi demokratik gelenekleri nispeten sağlam bir ülkede uygulanabilmesini ben çok açıkçası olası görmüyorum. Yani zaten tam demokratik bir ülkede zaten bu uygulanması kolay değil. Yani en azından direkt bir işte iktidar değişikliğine gider yani seçimle. Türkiye'de her ne kadar birazcık demokratik kurumlar yozlaşmış olsa da yine de kolay kolay uygulanabilir olduğunu. Çünkü sosyal refah olumsuz etkileri açısından söylüyorum bunu da. Yani Cem de çok güzel anlattı, Cem Hoca da. Yani bu sonuçta her ne kadar işte ihracatı arttıracak belki, cari açığı belki işte pozitife çevirecek, net ihracatı pozitife çevirecek. İşte bahsettiğimiz o daha teknolojik açıdan çok fazla gelişmemiş belli sektörlerde ihracatımızı arttıracak. Belki bir ihtimal işte istihdamı da birazcık bir tık arttıracak belki. İşsizliği düşürür mü belli değil çünkü gerçekten de gene Cem Hoca'nın söylediği gibi iş gücüne katılım açısından Türkiye sorunlu bir ülke, çok geride bir ülke açıkçası. Daha yani iş gücüne insanlar katılmaya başladıkça o işsiz yani istihdam yaratan bir büyümemiz olmadığı için yani işsizlikte düşmeyecek haliyle. Diyelim ki şimdi bunlar bir miktar belli olumlu şeyler, gelişmeler yaşandı değil ama bu sosyal refah arttıracak mı tartışılır. Yani sonuçta şu anda Avrupa'nın dolar bazında en düşük asgari ücretine sahip ülke konumuna geldik. Yani Arnavutluğun bile gerisine düşmüş durumdayız bugün itibariyle. İşte tam asgari ücretle belki bir artış yaşanacak ama yine de onu kompanse edecek mi tartışılır. Yani sosyal refah açısından bu çok sorunlu. Tabii bu da sonuçta gene demokratik bir ülkede seçim sonuçlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum. Yani yansıması lazım. Bu da işte aslında hani yani bu politikada ısrarı biraz da anlamayı güçleştiriyor açıkçası. Yani herhalde tabii ilkbaharda biraz daha işte pandeminin de gidişatının olumlu seyredeceği varsayımı altında turizm gelirleri birazcık gelecek. İşte yine sörkülü eden bir teorik yani yarı teorik metin vardı işte bu enflasyon değil de fiyat artışı yaratacaktır diye. Aslında ikisi eş anlamlı gibi ama orada kastedilen herhalde bu bir seferlik bir fiyat artışı yaratacak ama kalıcı olmayacak. Enflasyon da yavaşça gerileyecek diye bir beklenti var herhalde. İşte döviz kuru da belli bir noktada dengeye ulaşacak diye de yine bir beklenti var herhalde. Ama tabii bütün bu beklentilerin sağlanması pek çok varsayımın sağlanmasına bağlı ve Türkiye gibi polarize bir ekonomide, polarize bir ülkede, siyaset açısından polarize bir ülkede ve işte Cem Hoca'nın altını çok güzel çizdiği ve çok güzel sayısallaştırdığı işte iktisadi durumunu da düşünecek olursak eğer bunların yani bu iyimser beklentilerin gerçekleşmesi çok olası gözükmüyor veya çok riskli iktidar açısından bence de. Bu şekilde seçime gitmeleri de açıkçası benim yani ben bir o açıdan anlamakta güçlük çekiyorum. Yani tabii herhalde belli şeylerin iyimser bir bakış açısıyla düzeleceği düşüncesiyle bu hareket yapılıyor.
Hocam valla sizin söylediklerinizden benim çıkardığım şu oldu. Bir varsayımlar ve beklentiler var fakat hepsi birbirine bağlı. Bu varsayımlar, beklentiler sanki Türkiye böyle bir ölüm grubunda gibi. Yani futboldan bahsedecek olursak. Ama böyle bir sürü farklı değişkenin aynı anda gerçekleşmesine bağlı ki her şey iyi gitsin ve sosyal refah dağılabilsin. Öyle herhalde.
Yani evet sonuçta yani dediğim gibi bu şimdi yani biraz şey gibi aslında hani şimdi çok da uzatmak istemiyorum ama hani ben işte ne bileyim 2010'lu yıllarda diyeyim 2016, 2015, 2016, 2017 sık sık Yunanistan'a giderdim. Yunanistan biliyorsunuz Türkiye'nin 2,5 katı kişi başı milli gelire sahip bir ülkeydi o zaman da yani o çok ciddi depresyondan, krizden sonra dahi. Ama işte ne bileyim işte Yunanistan'ın büyük şehirlerinde Selanik'tir, Atina'dır falan gezdiğinizde yani ben gezdiğimde o yıllarda açıkçası işte ortalama bir araba yaşının mesela Türkiye'den çok daha eski olduğunu görürdüm. Veya yani fiyatlar çok ucuz gelirdi zaten yani işte oradaki restoranlarda olsun işte hizmet sektöründe olsun. Hani ve hani kendimiz gerçekten böyle bir hayali zenginlik içerisinde yaşıyormuşuz gibi hissederdik o zaman. Aldığımız hani ben devlet memuruyum. Devlet memuru maaşlarıyla dahi euroya çevirdiğiniz zaman Yunanistan'ın para birimine çevirdiğiniz zaman. Ama işte sonradan görüyorsunuz aslında işte hani o gerçekten biraz hayali bir refahmış aslında. Ve tabii o refah şu anda biraz tabii onun bedelini ödüyoruz. Biraz tabii uygulanan pek çok yanlış politikanın bedelini ödüyoruz. Şu anda o iş tersine döndü artık. Yani sonuçta işte ne bileyim kullandığımız bilgisayarlar olsun, akıllı telefonlar olsun, araçlar olsun. Hani siz de sormuştunuz bir evvelki turda. Bunlar artık hani orta sınıf, kendim ben de orta sınıf addediyorum. Orta sınıf tüketicinin çok ulaşamayacağı ürünler olacak ithal mallar. İşte burada herhalde beklenti ithal ikamesi kanalıyla bu eskilerin teorisi. Hani işte yerel üreticiler devreye girecekler, bu ürünleri üretecekler ve biz hani yerel üretime kayacağız bütün bu saydığım ürün gruplarında. Böyle bir beklenti var. İşte paradigma değişikliği yani kolayca söylemesi çok kolay da gerçekleşmesi kolay bir şey değil açıkçası. Hani ama en azından herhalde kafadaki yani olmasını bekledikleri, olmasını hayal ettikleri, umdukları işte değişimde birazcık o gibi sanki. Hani biraz da çünkü farklı daha milli ekonomici diyeyim hani tam adını koyamadım ama gruplardan belli destekler de geliyor iktidarın iktisat politikalarına şu andaki mevcut iktisat politikalarına. Herhalde onların da beklentisi bu şekilde böyle olacağını bekliyorlar.
Çok teşekkürler hocam. Ben son olarak Cem Hoca'ya sormak istiyorum. Hocam bir ışık var mı tünelin ucunda? Sizin o görüşünüzü merak ediyorum. Bir de şunu da ekstradan sormuş olayım. Tabii bütün bunlar herhalde tahmin ediyorum sadece. Siz sayılara hakimsiniz, bu alanda çalışıyorsunuz ama bu bir iç öngörü diyelim. Servet eşitsizliğini ve toplumdaki genel eşitsizliği de herhalde artırıyormuştur gibi geliyor bana ama siz ne dersiniz?
Tamam. Öncelikle bir genel toparlama yapayım bir iki dakikalık. Yani Ceyhun Hocam da dediği gibi biraz 2000'den 2010'a kadar yaşadığımız sürecin tersini yaşıyoruz şu anda. İşte o zaman yüksek reel faiz diyeyim. Aslında faizden ziyade reel faizi konuşmamız lazım enflasyonun olduğu bir ortamda. Görece yüksek reel faiz düşük kurla gelirimiz arttı. Satın alabileceğimiz malların çeşidi, kalitesi arttı. Fakat bununla beraber ihracat yapımıza baktığımızda aslında düşük kaliteli mal grubundan biraz daha yüksek kaliteli mal grubuna da geçmeyi başardık. Özellikle yaptığımız bu işte TMSF, Merkez Bankası'nın bağımsız olması, bir sürü farklı kurumun oluşmasıyla beraber burada yaptığımız politikalarla aslında belli bir mesafe kat ettik. Fakat bunun daha sonra gerisini getiremedik. Hatta o zaman hatırlarsanız 2010'ların başlarında orta gelir tuzaklarından bahsediyorduk işte. Bunun devamı gelmezse işte buradan çıkamayacağımız yönünde. Şimdi bunu getiremedik. Oradaki hedef de aslında bu yüksek faize ve düşük kura rağmen firmaların buna dayanması ve fiyat avantajından ziyade kalite avantajıyla ön plana çıkmasıydı. Yani yüksek kaliteli malları satmaya başlamasıydı ihracatta. Şimdi ise sanki onun tersi işte düşük kur, yüksek kur, düşük faiz, negatif reel faiz zaten. Ve işte mal gruplarını da ihracat yönelik mal gruplarını da biraz daha fiyat avantajının ön plana çıktığı kaliteden ziyade. Ve istihdamın da orada arttı. Dolayısıyla çünkü o fiyat avantajının çıktığı düşük kaliteli mal gruplarında zaten beşeri sermaye yüksek kalite gerektirmiyor. İstihdamın da biraz daha orada arttığı modele geçtik. Modele geçmiş gibi görünüyoruz. Dolayısıyla baştan bahsettiğim gibi işte bu şekilde döviz fazlası ve bu şekilde istihdam artışı hedeflemiş gibi görünüyoruz. Şimdi ufukta ışık var mı? O konuda bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası söylemek gerekirse. Fakat söylemek istediğim şey böyle yapısal değişikliklerin diyeyim pozitif ama negatif çok uzun süreli sonuçlarla uzun sürdü. Yani ben de Ceyhun Hocam'la aynı fikirdeyim. Çünkü 2000'li yıllar aslında bunun politik getirilerinin çok yüksek olduğu yıllardı. Bu getiri artışının, görece gelir artışının politik getirilerinin de çok yüksek olduğu dönemlerdi. Dolayısıyla ben de politik olarak baktığımda bunu çok anlamlandırmakta zorlanıyorum açıkçası. Şimdi bu geçişin neden olduğu konusunda. Çünkü gelir, şimdi ihracatı yönelik firmalar, net döviz getirisini arttırıyor olabilir ama istihdamda avantaj sağlıyorlar. Bunda nasıl avantaj sağlıyorlar? Gelir düşüklüğünden avantaj sağlıyorlar. Dolayısıyla toplumdaki gelir alabileceğimiz mal sepeti bunlar hep geriye doğru gidiyor. Her ne kadar şimdi asgari ücrette çok büyük bir artış da olsa enflasyonun arttığı bir süreçteyiz. 2000'li yıllarda gelir artışımızın bir nedeni düşük kurdu ama diğer nedeni de enflasyondaki düşüştü. Enflasyondaki düşüş bizim gelirimizin görece olarak artmasına neden oldu. Çünkü her zam zamanında, her gelir artışı zamanında enflasyondan daha yüksek artışlar yaşadık. Enflasyon düşük oldu. Şu anda bunun tam tersini yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün proses aslında gelirin düşmesine yönelik gerçekleşiyor şu anda. Ve bu tabii ki gelir dağılımını da bozucu yönde gerçekleşiyor. Çünkü niye? Her ne kadar yüksek faiz ortamında gerçekten de parası olan insanlar daha fazla kazansa da Türkiye'de şu an çok değişik bir durum var. Dövize olanlar ve dövize olmayanlar. TL getirisi olanlar ve TL getirisi olmayanlar, döviz getirisi olanlar. Şu an dövizdeki çok yüksek artışla enflasyon tabii ki buna uzun vadede denk gelecek. Yani enflasyon da artacak ama döviz enflasyondan çok daha hızlı bir şekilde, çok daha çabuk bir şekilde o noktaya varıyor. Yani burada çok yüksek bir gelir artışı var aslında döviz sahibi olan insanlar tarafından. Yani burada faizle elde edilen gelir dengesizliği, yani faizin neden olduğu gelir dengesizliği, parası daha fazla olan yüksek gelirli insanların kazancı aslında bu sefer faiz yerine dövizle oluşmaya başladı. Yani dövizi, çok fazla döviz birikimi olan insanlar, getirisi döviz olan insanlar bu sefer gelirleri çok daha fazla artıyor bu kurdaki değersizleşmeden dolayı. Bakın şimdi son 3 ayda %40 değersizleşti kur ama Türk lirası zaten değersizdi. Bir de öyle bir durum var. Yani Türk lirası zaten 8,5-9'lardan geldi bu aşamaya. Yani bunu göz önüne almak lazım. Mevduatların %58'inin, %57'sinin son rakamın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Döviz olduğu bir durumda bu döviz kurundaki yaşanan, bu şiddette yaşanan artışların üstüne devalüasyon deyin, işte sabit kurda olur veya dalgalı kurda olur fark etmez. Yani dövizde oluşan bu değersizleşme, TL'deki değersizleşmenin diyelim normal tabiriyle gelirde yarattığı değişiklik inanılmaz. Çünkü bir kısmı çok büyük bir transfer oluyor ve TL'ye kazanan, birikimi TL'de olan aslında toplumun alt gelirli grubundaki insanlar bunlar. İşte emekliler, işte daha düşük gelirli olan insanlar. Zaten harcamalarına anca yetişiyorlar. Bırakın dolar birikimi, döviz birikimi yapmaktan ziyade. Bunlar çok daha fakirleşiyor. Dolayısıyla bir de tamam faizden belki böyle bir gelir adaletsizliği oluşmuyor ama bunun belki de daha fazlası dövizden oluşuyor şu anda. Bence bu çok önemli bir nokta ve bunu iyi düşünmek gerekiyor.
Hocam çok teşekkürler. Bugün böylece yayınımızın sonuna geliyoruz. Ben 3 konuğuma da Nesrin Hanım ayrılmak zorunda kaldım ama çok teşekkür ediyorum. Doktor Nesrin Naz, Profesör Doktor Ceyhun Elgin ve Doktor Cem Çakmaklı. Umuyorum ki çok derin, güzel bir program oldu izleyicilerimiz için de. Bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.